Merhaba, Montalk'un 11. bölümüne hoş geldiniz. 2 haftadır yeni bölüm kaydedemiyorum çünkü yoğun bir final haftası atlattım. Hatta 2 hafta sürdü. O yüzden de böyle tam psikolojik olarak kendime verebildiğim, işte konuları toparlayabildiğim, güzel araştırma yapabildiğim zaman bir yeni bölüm kaydetmek istedim. Bu yüzden 2 haftadır yeni bölüm yok. Ama bugün günlerden Perşembe. Biliyorsunuz ki ben pazartesi günleri yüklüyorum bölümlerimi. Ama bu haftayı kaçırmamak için çok önemli bir hafta olduğunu düşündüğüm için Perşembe günü bir bölüm kaydederek bir istisna yapabileceğimi düşündüm. Çünkü bu hafta, hatta bu ay özel bir zaman dilimi. Çünkü Onur ayı, hatta Onur haftası. Bu Onur haftası, Onur ayı nedir? LGBT'yi, homofobi nedir ve bu Onur ayı nereden çıktı, nasıl gelişti? İşte Onur haftasında yapılan yürüyüş gibi konulara birazcık bakalım istedim. O yüzden öncelikle LGBTİ artının açılımından başlayalım. Yani çok taban bilgilerden başlayalım. LGBTİ artı lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel ve interseks kısaltmalarının oluşturduğu bir kelime ve bir hak savunuculuğu üzerine yoğunlaşmış bir topluluğun adı. Sondaki artı da kendini bu cinsel yönelimlerden herhangi biri olarak tanımlamayan ama yine de kendini gökkuşağının bir rengi olarak gören insanların da katılabileceği şekilde son yıllarda düzenlendi sondaki artıyla birlikte. Ve içinde bulunduğumuz Onur Haftası normalde 28 Haziran civarlarında, sanırım bu senede pazar günü olması planlanan ama pandemiden dolayı olamayan onur yürüyüşüyle kutlanıyor ve bu ay içerisinde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Ama bu onur yürüyüşünün ve bu onur haftasının temelini biraz araştırmak istedim ve sizlerle paylaşmak istedim. Bunun temeli Stonewall ayaklanmalarına dayanıyor. Stonewall ayaklanmaları ne? ABD'nin New York şehrinde Stonewall Inn adında bir bar varmış. Ve bu bar 28 Haziran 1969 yılında bir polis baskınıyla basılıyor. Çünkü 1960'lı yıllarda özellikle LGBTİ artı bireylerin kendi cinsel yönelimlerini açıkça belli edemediği ve özellikle onların gittiği barlarda, işte mekanlarda bol bol polis baskınlarının olduğu bir dönem. Ve tabii ki açıkça ifade edemedikleri için de bu mekanların sahiplerinin çoğu da eşcinsel olmuyor. Nadiren eşcinseller ve hatta Stonewall'un sahibi de bir Amerikan mafyası imiş. O şekilde söylemler var. Birçok farklı müşteri kitlesi var ama tabii ki çoğunluğu LGBT artı bireylerin kendi aralarında sosyalleşebilmeleri için gittikleri bir yer. Ve New York Polis'te tabii ki o zamanlar yaptıkları baskınlardan nasiplenen bir bar oluyor Stonewall'in. Ardından tabii ki bu aslında bardağı taşıran son damla oluyor ve çok uzun bir süre bunun yankıları sürüyor. Polis çok fazla şiddet uygulamasında bulunuyor ve bir sürü LGBT artı birey bu şekilde birleşiyor. Bu ayaklanmalar yaklaşık 4 gün sürüyor. Ve bunun arkasından birçok işte sivil toplum örgütü kuruluyor. Hatta bunlarla ilgili 3 adet gazete çıkıyor 6 ay içerisinde. LGBTİ artı bireylerin konu alındığı ve bununla ilgili neler yaşadıklarını onları desteklemek amaçlı 3 tane gazete çıkıyor. Çünkü o zamanlar aslında yani 1950'lerden itibaren 50'ler, 60'lar ve 70'lere doğru olan süre zarfında eşcinsellik herkesin açıkça yaşayabildiği bir cinsel yönelim değil. Bunun ardından 3 tane gazete kuruluyor. İşte onları desteklemek amaçlı ve 28 Haziran 1970'te, yani bu ayak baskının ve bu ayaklanmanın yıl dönümünde ilk defa onur yürüyüşü düzenleniyor. Yani bütün dünyada LGBT artı bireylerin kendilerini artık özgürce ifade edebilecekleri bir kutlama haline, bir anma haline dönüyor. Aslında bardağı taşıran son damla bütün dünyada oldukça ses getiriyor. Ve bu onur yürüyüşüne dönüştükten sonra 4 gün boyunca yapılan bu ayaklanmaların ardından artık bu karşılığını buluyor ve bütün dünyada onur yürüyüşünün kutlanırlığı hak olarak kazanılmaya başlanıyor. Fakat Türkiye'de 1993'te ilk defa Cinsel Özgürlük Haftası olarak kutlanmak isteniyor bu onur haftası. Fakat izin verilmiyor İstanbul Valiliği tarafından ve yurt dışından gelen bir sürü insan da sınır dışı ediliyor. Bu sınır dışı edilme kaoslu durumunun ardından Lambda İstanbul adında bir tane dernek diyebilirim. Bir dernek kuruluyor. Ve bu dernek 1993'te kuruluyor ama tabii ki o sıralarda kabul olmadığı için 2006 yılında tamamen resmileşiyor. Ve LGBTİ artı bireylerin bir dayanışma derneği olarak hak temsilciliği sağlıyor. Tabii ki Onur Haftası bu sene de kutlanmak istendi. Ben de hatta önceki senelerde Onur Haftası'ndaki yürüyüşlere gidiyordum. Ama pandemiden dolayı tabii ki bu zamanlarda yapamıyoruz. O yüzden de sosyal medyadan buna yönelik bir sürü kutlama yapılıyor hala. Ben de o yüzden bunu bir kutlama niteliğinde kaydetmek istedim. Ve ayrıca şuna da bağlayacağım. Lambda İstanbul bir hormonlu domates adında geleneksel, tırnak içinde geleneksel bir ödül töreni düzenliyor. Bu ödül töreni de 2005 yılında başlıyor. Ve kamusal alanda işte LGBT artı bireylere yönelik homofobik ya da transfobik uygulamalarda bulunan kişileri ifşa etmek için, onları teşhir etmek için kullanılan bir ödül töreni. Ödül töreninin hatta isminin kaynağı biraz komik. Hormonlu domates yemeyin homoseksüel olursunuz sözleriyle Erman Toroğlu'ndan geliyor bu ödül töreninin ismi. Ve gerçekten ben birazcık araştırdım, biliyordum ama tam olarak içeri bilmiyorum. Gerçekten çok tatlı bir ödül töreni bence. Ardından tabii ki 2005 yılında bu hormonlu domates ödülleri veriliyor falan ama tabii ki hala günümüzde yapılan bu yürüyüşlerde çeşitli polis müdahalelerine maruz kalabiliyoruz. Fakat bu hormonlu domates demişken bu bölümde ben birazcık homofobiden bahsetmek istiyorum. Çünkü homofobi aslında yıl olmuş 2020, hala bunu konuşuyoruz, evet. Öncelikle homofobinin tanımsal olarak ne olduğundan başlayalım. Homofobi eşcinsellere veya eşcinselliğe karşı duyulan nefret, korku, hoşnutsuzluk ve ayrımcılık. Geniş mana olarak da işte diğer cinsel yönelimlere, yani heteroseksüelliğin haricindeki cinsel yönelimlere karşı olma durumu olarak tanımlanıyor. Hatta homofobik olarak da bir sıfatı var. Tabii ki ilk homofobinin tanımından da bahsedeceğim. Biraz 1960'lı yıllarda bu, dediğim gibi ABD'de 1950, 60 ve 70'in başlarına kadar eşcinselliğin özgürce yaşanmasıyla ilgili sorunlar var demiştim. Bununla ilgili zaten 1960'lı yıllarda homofobi deyimi ilk defa ABD'li bir psikolog tarafından kullanılıyor ve eşcinsellere karşı yakın mesafede olma korkusu, Yunanca'daki fobi, fobia kelimesinden türeyen bir kelime. Ve hatta bir süre, bu işte 1960'lı yılların devam ettiği sürede, eşcinsellik bir hastalık, akıl hastalığı olarak tanımlanıyormuş. Fakat ABD'de 45 yıl önce bu akıl hastalığı listesinden LGBT'yi, yani eşcinsellik çıkarılıyor. Peki bu homofobinin sebebi ne, tanımı ne diye düşünürsek, homofobi ölçeği diye bir araştırma yapılmış. İtalyan öğrenciler üzerinde, 551 İtalyan üniversite öğrencisi üzerinde bir araştırma yapılmış ve homofobi düzeylerini ölçmüşler. Bu homofobi ölçeğinde öğrencilerin diğer psikolojik özellikleriyle homofobi karşılaştırılmış. Yani homofobi barındıran öğrencilerin diğer psikolojik belirtileri ne diye. Ve yapılan araştırmada yüksek derecede homofobik davranışları olanların olgunlaşmamış bir savunma mekanizması olduğu ve daha çok kendilerini korumaya yönelik, hatta güvenli anne baba bağının olmadığı kişiler olduğu gösterilmiş. Çünkü homofobi ölçeğinde homofobik çıkmayan kişiler genelde güvenli anne baba bağına sahip kişilermiş. Ve bu yüzden de bu araştırmayı yapan Gianni ekibi diyor ki eşcinsel davranışlardan hoşlanmıyor olabilirsiniz ama sürekli ben eşcinsel değilim, eşcinsellerden nefret ediyorum, eşcinsellerin evime gelmesini istemiyorum, okulda eşcinsel öğretmenler istemiyorum demenize gerek yok. Eşcinselliğin yıllar boyunca bir hastalık olarak ele alınmasının ardından ilk kez asıl tedavi edilmesi gereken hastalığın aslında homofobi olduğunu gösterdik. Tabii ki birçok fobi var. Hepimizin birçok fobisi var ama homofobinin bir insan öldürmeye kadar gidiyor olması aslında bizim insani standartlarımızın, insanların hangi cinsel yönelimde olduğu ve ne giydiklerinden nasıl konuştuklarına kadar her şey bu şekilde homofobi olarak yargılandığı bir durumdayız. Çünkü insanlar bir normun içindeler, bir normalin içindeler ve heteroseksüellik olduğumuz dünyada normal olarak kabul ediliyor. Bu yüzden de homofobi aslında tedavi edilmesine gerek olmayan ve çok normal bir davranışmış gibi tanımlanıyor. Ama kesinlikle öyle değil. Çünkü bir kere insanların hayatında söz hakkı olmak, söz hakkına sahip olmak diyeyim. Cümleyi kuramadım. Söz hakkına sahip olmak zaten yeterince mümkün olmayan bir durumken bunu onların yaşamlarına son vermek için, bir katliam yapmak için, onları işkence etmek için kullanmak zaten asla bir hak ve bir haklılık göstermiyor. Benim şahsi fikrim, tabii ki bu herhangi bir bilimsel veri olarak söylemeyeceğim bunu ama ben biraz homofobinin bastırılmış duygular olduğunu düşünüyorum. Ne demek olursa, mesela çok basit bir örnek, diyelim ki ben çok kısa giyiyorum ve işte dekolte giymeyi seviyorum ve işte tutucu bir mahalledeyim ya da işte bu şekilde giymeyi tercih etmeyen insanların arasında yaşıyorum diyelim ki. Ve bununla ilgili işte ben bir sokakta yürüyorum ve arkamdan bir sürü kişi konuşuyor. Ya da işte ben bununla bir fotoğraf atıyorum ve altına bir sürü kötü yorum geliyor. Ben bunun temel sebebinin aslında o insanların da benim yaptığım o davranışta bulunmak istemelerinin ama hem korkularının hem işte aslında yetiştirme tarzlarının buna izin vermemesinin hem de işte ailelerinden çekinmesinin gibi sebeplerle yapmak istedikleri şeyin onların başaramaması ve başkalarının bunu yapabilmesi. Aslında rahatsız oldukları şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de homofobinin temel sebebinin aslında içerisinde bir eşcinsellik güdüsü barındıran kişilerin bunları bastırarak bunları özgürce yaşayan kişilerden nefret etmelerine bağlıyorum. Yani ben yapamıyorum, ben bunu bastırıyorum, o zaman o da yapmasın. O neden bunu yaşıyor? Yani aslında ben homofobik olan çoğu kişinin homoseksüel olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir araştırma var mı bunun hakkında bilmiyorum ama genelde özellikle bununla ilgili Twitter'da çok sohbet dönüyor, bir sürü tweet gördüm. Ne zaman biri homofobiyle ilgili bir tweet atsa beğenilerinde eşcinsellikle alakalı bir beğeniye karşı karşıya kalıyoruz. Yani mutlaka işte eşcinsellikle alakalı olumlu anlamda bir şey beğenmiş oluyor. İşte bunun temel sebebi bence bastırılmış duygularla alakalı. Yani diyeceğim o ki, eğer aranızda beni şu ana kadar dinleyen, yani bölümün burasına kadar dinleyen ve homofobik olduğunu düşünen varsa bence oturup kendiyle yüzleşmeyi denemeli. Kendi içinde böyle bir dürtü olduğu için mi homofobik olmayı tercih ediyor? Ya da neden bu kadar rahatsız oluyor insanların kime karşı bir cinsel yönelim duyacağından? Bunu bence insanları suçlamak, sen neden böylesin, normal değilsin, normal her neyse, normal değilsin diye suçlamak yerine kendileri ne yapmak istiyor ve neyi yapamadıkları için başkalarından nefret ediyorlar, neden bu dürtüye sahipler, başkalarını suçlamak yerine buna oturup düşünmek daha olumlu sonuçlar verebilir. Çünkü homofobinin sonuçları öldürülen birçok LGBTİ artı birey
olmasına sebep oluyor. Hatta ben bununla ilgili kurulan birçok dayanışma platformunu takip ediyorum. YouTube'da da hatta bir videom var. Gökkuşağı'ndan Renkler isimli Listak dayanışma platformunun Gökkuşağı'ndan Renkler isimli bir kitabı var. Orada işte LGBT artı bireylerin ailelerinin kaleme aldığı birçok hikaye var. Ben onu seslendirdim. Listak'ın YouTube kanalında da bulabilirsiniz hikayeyi. Bu şekilde bununla ilgili biraz konuşmak istedim. Yani love is love. Kimi sevdiğiniz, ne için sevdiğiniz ya da herkesin hayatına kimse karışamaz arkadaşlar. O yüzden Onur ayı, Onur haftası kutlu olsun. Kendinizi, cinsel yöneliminiz ne olursa olsun gökkuşağının bir rengi olarak görüyorsanız iyi ki varsınız. Bununla ilgili kendinizi asla kötü hissetmeyin. Eğer bir homofobik olduğunu düşünüyorsanız da kendinizin bununla ilgili birazcık sorgulamaya gidin derim. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.